أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Nahl suresini anlama çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu surenin 5. ayetine kadar gelmiştik. Buradan itibaren olan kısımları anlayıp kavramaya çalışacağız. Ama her şeyden önce bu ayetleri meal olarak ve bu ayetlerle alakalı diğer ayetleri Fatih Hoca'dan bir dinleyelim. Sonra dersimize geçelim. Evet.
Nahl suresinin 5. ayeti vel en'ame halakaha lekum fiha dif'un ve menafi'u ve minha te'külün. En'am cinsi hayvanları da, yani koyun, keçi, sığır ve deveyi o yarattı. Onlarda sizin için yün, kıl ve post gibi sizi ısıtacak şeyler ve başka yararlar vardır. Bir de onlardan yersiniz. Bu ayette anlatılan olayı Kur'an-ı Kerim'de başka surelerde de biz görüyoruz. Hem de detaylandırılmış haliyle görüyoruz. Mesela En'am suresinin 142. ve 143. hatta 144. ayetlerini ben mealen hızlıca okuyacağım bu ayet bağlamında. 142. ayet şöyle: Allah En'am'ın bazısını yük ve insan taşıması için, bazısını da sırf eti, derisi ve yünü için oluşturup geliştirmiştir. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin, şeytanın izinden gitmeyin, o sizin için açık bir düşmandır. En'am'ı 8 eş olarak oluşturup geliştirmiştir. Koyundan 2, keçiden 2. De ki Allah iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa dişilerin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? İddianızda haklıysanız bana bir bilgi getirin. Deveden 2, sığırdan 2. De ki iki erkeği mi, iki dişiyi mi, ya da dişilerin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle bir görev yüklediğine şahit mi oldunuz? İnsanları saptırmak amacıyla bir bilgiye dayanmadan bir yalanı Allah'a mal edenden daha büyük yanlış yapan kişi kimdir? Allah yanlışlar içinde kalan bir topluluğu yola getirmez. Yine bu konuyla alakalı olarak Zümer suresi, yani Kur'an-ı Kerim'in 39. suresinin 6. ayetini de okumamız gerekir. Aynı konuyu detaylandırıyor yine Rabbimiz. Şöyle mealen: O sizi, atanız Adem'i bir tek nefisten, döllenmiş bir yumurtadan yarattı. Sonra eşini de ondan, döllenmiş bir yumurtadan oluşturdu. Sizin için 8 eş, en'am, koyun, keçi, sığır ve deveden birer erkek ve dişi indirdi. Sizi analarınızın karınlarında 3 karanlık yerde şekilden şekile dönüştürerek yarattı. İşte o Allah'tır. Sizin Rabbiniz, sahibinizdir. Hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Nasıl oluyor da başka tarafa döndürülüyorsunuz? Okuduğum En'am suresinin ve Zümer suresinin ilgili ayetleri Nahl suresinin 5. ayetinin vel en'ame halakaha, yani işte En'am cinsi hayvanları da o yarattı bölümüyle alakalı. Ayetin devamında ise Rabbimiz onlarda sizin için yün, kıl ve post gibi sizi ısıtacak şeyler ve başka yararlar vardır. Bir de onlardan yersiniz diyordu. Bu konuyla alakalı da yine Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde ilgili ayetler, detay veren ayetlere rastlıyoruz. Mesela Nahl suresi 16. yine okuduğumuz bu surenin 66 ve 80. ayetlerini okuyabiliriz ki bu sure bağlamında zaten birkaç hafta sonra yine bunlara gelinecek. Şöyle mealen 66. ayet: En'am'da, koyun, keçi, sığır ve devede sizin için elbette dersler vardır. Karınlarındaki fers ile kanın ayrışmasından oluşan ve içenlerin boğazından kayıp giden saf bir sütü size içirir. 80. ayette ise aynı surenin Rabbimiz şöyle buyuruyor mealen: Allah evlerinizi sizin için dinlenme yeri kıldı. En'am cinsi hayvanların derisinden göçtüğünüz gün ve konakladığınız gün kolayca taşıyabileceğiniz evler, çadırlar, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından da bir süre yararlanacağınız ev eşyalarını ve diğer ihtiyaçlarını üretme imkanı verdi buyuruyor. Yine en'am türü özellikle hayvanların yararları bağlamında Mü'minun suresi yani 23. surenin 21. ayetinde ve 22. ayetinde mealen şöyle buyuruyor Rabbimiz. En'am'da koyun, keçi, sığır ve devede sizin için kesinlikle alınacak dersler vardır. İçlerinde olandan, sütlerinden size içiririz. Onlarda sizin için birçok yarar vardır. Bir de onlardan yersiniz. Hem onların üzerinde hem de gemilerde taşınırsınız. Hepimizin her zaman okuduğu, bildiği Yasin suresinde de konuyla alakalı ayetler var. 71, 72 ve 73. ayetleri mealen şöyle. Kendi el emeğimiz olan en'am cinsi hayvanları yani koyun, keçi, sığır ve deveyi onlar için yarattığımızı görmediler mi? Onlar bu hayvanlara hakim olurlar. Bu hayvanları onlara boyun eğdirdik. Onlardan hem binekleri olur hem de onları yerler. Onlar da kendileri için başka yararlar ve içecekler de vardır. Hala görevlerini yerine getirmeyecekler mi? Yine Mü'min suresi, Kur'an-ı Kerim'in 40. suresinin 79. 80. ve 81. ayetlerinde de konuyla ilgili detaylar veriyor Rabbimiz. Allah bir kısmına binesiniz diye sizin için en'amı yani koyun, keçi, sığır ve deveyi var edendir. Bir de onlardan yersiniz. Onlarda sizin için başka yararlar da vardır. İçinizdeki bir ihtiyacı onlar sayesinde gideresiniz diye onları var etmiştir. Hem onların üzerinde hem de gemilerde taşınırsınız. O size tabiattaki ayetlerini göstermektedir. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ve son olarak da yine konuyla alakalı Zuhruf suresi 43. surenin 12 ve 13. ayetlerinin meallerini okuyacağım. O bütün çiftleri yaratmış olandır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve en'amı var etmiştir. Bu onlardan birinin üzerine kurulmanız, kurulduğunuzda da Rabbinizin nimetini aklınıza getirmeniz ve şöyle demeniz içindir. Bunu hizmetimize veren Allah bütün eksikliklerden uzaktır. Yoksa biz bunu, bu gemiyi, bu hayvanı yanımıza yaklaştıramazdık. Surenin 6. ayeti Leküm fiha cemalun hine turihune ve hine tesrahun. Yani hem ağla getirirken hem de otluğa salarken onlarda sizin için güzellikler vardır mealinde. Bunun için de Ali İmran suresinin hepimizin bildiği pek çok konu bağlamında okuduğumuz 14. ayeti. Yani Rabbimiz işte burada insanlara kadınların, oğulların yüreklere altın ve gümüş yığınları salma yüklerle altın ve gümüş yığınlarının salma atların, davarların ekinler kabilinden şehvat sevgisinin verildiğini yani böyle bir tutku ile yaratıldığını Rabbimiz biliyor. Hatta bu bağlamda yine Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'ın örnekliği veriliyor. Mesela atlarla alakalı Sa'd suresinin 31, 32, 33. ayetlerinde mealen bir akşam üzeri ona çalımlı cins atlar sunulmuştu. Dedi ki ben malı Rabbimi hatırlattığı için severim. Sonra atlar yerlerine çekildi. Onları bana tekrar getirin dedi. Hemen ayaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Yani içimizde, fıtratımızda Allah'ın yaratmış olduğu bu hayvanlara karşı bir tutkunun, bir sevginin, asla kıyamete kadar söküp atılamayacak bir sevginin, tutkunun olduğunu da zaten hepimiz tecrübe ediyoruz. Rabbimiz de bize söylüyor. Nahl suresinin 7. ayeti ve tahmule iskalekum ila beledilen tekunu balighihi illa bi şıkkil enfus inna rabbekum leraufur rahim. Yüreklerinizi öyle yerlere yani yüklerinizi öyle yerlere taşırlar ki yorgunluktan canınız çıkmadan oralara varamazsınız. Rabbiniz elbette çok şefkatlidir ki biraz önce En'am suresinin ayetlerini okurken bunu okumuştuk. 142. ayette de Rabbimiz aynı konuyla alakalı bu hayvanların yük taşınmasındaki rollerini söylemişti. Hatta Yasin suresinin 72. ayetini okumuştuk. Orada da Rabbimiz yine aynı şeye vurgu yapmıştı. Surenin 8. ayeti ise vel hayle vel bigale vel hamira li terkebuha ve zine ve yahruku ma la ta'lemun. Allah atları, katırları ve eşekleri hem binmemiz için hem de süs olsun diye yarattı. O bilmediğiniz daha neler yaratmaktadır şeklinde Rabbimiz bize bildiriyor.
Evet, iyi. Böylece güzel bir özet yapmış oldun. Allah-u Teala'nın yarattığı ve indirdiği ayetler var biliyorsunuz. İşte indirdiği ayetlerin bir kısmında yarattığı ayetlerden de bahsediyor. Allah-u Teala'nın bütün yarattığı mahluk olarak çevremizde ve kendi vücudumuzda gördüğümüz şeylerin tamamı Allah'ın ayetidir. Yani onun bir benzerini insanların yapması mümkün değildir. Yani aynı ölçüde, aynı vasıfta hiç kimse yapamaz. Şimdi burada bu ayeti biraz daha anlamaya çalışalım. Allah-u Teala Nahl suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor. Vel en'ame halakaha lekum. En'amı Allah sizin için yarattı. Şimdi bizim için yarattığı en'am. En'amın ne olduğunu Fatih Hoca şeyden okudu. En'am suresinden. Allah-u Teala orada bunların koyun, keçi, sığır ve devenin erkeği ve dişisi olduğunu bize anlattı. Ve bunların yapıları diğer hayvanlardan çok farklıdır. Yani koyun, keçi, sığır ve devenin yapıları diğer hayvanlardan çok farklıdır. Yani son derece itaatkar hayvanlardır. Boyun eğerler. Bir kişi götürür. Bir iki tane çoban binlerce koyunu güder. Alır, getirir. Ama diğer hayvanlar biraz farklıdır. Şimdi bu hayvanların yani en'amın yeryüzüne indirildiğini de Allah-u Teala Zümer suresinin 6. ayetinde bildiriyor. 6'yı değil mi? Yeryüzüne indirdiğini de bildiriyor. Nereden indirmiş olabilir? Tabii bunlar üzerinde ilmi çalışmalar, derinlemesine çalışmalar yapılması gereken konulardır. Cenab-ı Hak Talak suresinin 12. ayetinde Allah-u Teala gökyüzünü 7 kat olarak yarattığını, yerin de onun bir örneği olarak, örneği olduğunu, yani yeryüzünde göklerin bir örneği olarak yarattığını bildiriyor. Yeryüzü küre şeklinde, demek ki yeryüzünde içe doğru 7 katı var ve bu ayetten yeryüzü göklerin bir örneği ise göklerin de yer gibi küre şeklinde olması gerekir. Yeryüzünün 7. katı sularla, bitkilerle, hayvanlarla doluysa gökyüzünün 7. katında da bunlar olmalı. İşte gökten indirildiği ifade edilince bu ortaya çıkıyor. Bunun bir başka delili de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç yolculuğunda 7. kat gökte bulunan, son noktada bulunan ki onun yanında da ahirette gidilecek cennet olan, cennetül meva olan Sidretül Müntaha'nın yanına kadar çıkıyor. Yani en son noktadaki sidre ağacı, yani Arap kirazı dedikleri boyuyla ve gölgesiyle meşhur olan ağaç. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman bilimsel olarak da üzerlerinde biraz daha durulması gereken, çok ciddi çalışmalar gerektiren konular olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi ayrıca bu en'am dediği, Allah-u Teala'nın en'am dediği hayvanlarla ilgili bizim yapmamız gereken ibadetler var. Mesela Hac suresinde, o surenin 34. ayetinde Allah-u Teala diyor ki وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ. Her ümmet için, Her ümmet dendiği zaman Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün nebilerin şey yaptığı, muhatabı olan ve ona inanmış olan toplumlar akla gelir. Her ümmet için Allahü Teala bir kurban kesme zamanı ve bir kurban kesme ibadeti oluşturduğunu söylüyor. Peki bunu niçin yaptığını da ifade ediyor. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Allah'ın behimetül enamdan onlara rızık olarak verdikleri üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. Behimetül enamın ne olduğunu Fatih Hoca okudu. En'am suresinde 143 ve 144. ayetlerde Allah-u Teala koyun, keçi, sığır ve deve olduğunu ifade etti. İşte demek ki Kurban Bayramı'nda kesilen o en'amın koyun, keçi ve sığır deve olduğunu bu ayetlerden anlıyoruz. Bu Adem Aleyhisselam'dan beri yapılan bir ibadettir. Ve bunların kesilme günü de aynı olduğu için Allah-u Teala yine aynı surede şey yapıyor. O surenin 28. ayetinde malum günlerde diyor. Bu enam üzerine Allah'ın adını ansınlar. Dolayısıyla Bismillah çekerek kesilmesi gereken tek hayvan Kurban Bayramı kurbandır. Yani farzdır o. Onun dışında besmele çekmenin farzlığı yok ama çekilirse elbette ki çok güzel olur, çok sevap olur. İşte besmele çekilmeden kesilen hayvan yenmez. İşte efendim Müslüman olmayanın kestiği hayvan yenmez şeklindeki şeylerin herhangi bir Kur'ani dayanağı yoktur. Şimdi yani bu en'am konusu son derece önemli. Koyun, keçi, sığır ve deve. Dikkat ediyorsanız insanların gerçekten bütün dünyada en çok ihtiyaç duyduğu temel hayvanlardır. Diyor ki Allah-u Teala burada فِيهَا دِفْعُنْ O hayvanlarda sizi sıcak tutacak şeyler vardır. İşte kılından, tüyünden alırsınız. Derisi, giyinirsiniz derisini, vücudunuza giyinirsiniz. Bu şunu gösteriyor, hem sıcağa karşı sizi korumuş oluyor, hem de soğuğa karşı da siz kendinizi bir sıcak içerisinde üşümeden kendi vücudunuzu koruyabiliyorsunuz. Ve menafiu ve daha birçok menfaatler var ki Fatih Hoca o menfaatlerle ilgili ayetleri okudu. İşte onlardan yersiniz, sütünü içersiniz, derilerinden şeyler, çadırlar yaparsınız. Ve bir taraftan bir tarafa nakli son derece kolay olur diye. Bu konu bir hayli unutulmuş gibi gözüküyor. İlgilenenlere buradan hatırlatmış olalım. Hayvan derileri bugün artık bir kenara itildi bu teknolojinin sebebiyle. O derilerden şöyle çadırlar yapıp içerisinde durulabilecek ve kolayca bir yerden bir yere nakledilebilecek. Mesela bir arabanın arkasına koyarsınız, herhangi bir yere gidersiniz, o çadırı orada kurarsınız, onun içerisinde, huzur içerisinde kalırsınız. İşte ayetler bize bunu gösteriyor. Konularla ilgilenen kişilere buradan hatırlatmış olalım. Yani belki bu konuda bir şeyler yapabilirler. Eskiden bunlar yapılıyordu. İşte bizim atalarımız konar göçer. Yani göçmen bir şeye vasfa sahip olan insanların torunlarıyız. Onların o zaman yaptıklarını bugün de yapıp işte yaz tatillerinde şurada burada gidilen yerlerde konaklama konusunda biraz daha bir hür olmuş olunur, biraz daha rahat olunmuş olunur. Ondan sonra diyor ki وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ O hayvanlardan yersiniz. Ne yiyeceksiniz? Sütünden yersiniz, etinden yersiniz, işte az önce derisinden, yününden, yani yününden yararlanırsınız, derisinden yararlanırsınız. Sadece bu kadar mı? وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ Sizin için onda bir güzellik vardır. Heyne turihun akşamleyin böyle geldikleri vakit ve heyne tesrahun sabahleyin serbest bırakıldıkları vakit yani şeye ağıllarından çıkarılıp otlayacakları yerlere meralara götürüldüğü vakit Hakikaten mesela ben şehirde büyümüş, köyde doğmuş ama şehirde büyümüş bir kişiyim. İşte 3 yaşında şehire taşınmıştık. Ama yaz tatillerinde köye gittiğim zaman o akşamleyin hayvanların gelişi, sabahleyin gidişinin böyle insanlarda ne kadar büyük bir zevk oluşturduğunu, böyle adeta bir seyir için çıktıklarını falan hep görüyordum. Büyük bir zevkle onları bulundukları yerden çıkarıyorlar ve tekrar ağıllarına ve ahırlarına alıyorlardı. Ondan sonra diyor ki Allahü Teala burada وَتَحْمُلْ اَثْقَالَكُمْ اِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِغِيهِ اِلَّا بِشِكِّ الْاَنْفُسِ. Onlar sizin yüklerinizi taşırlar. Nereye taşıyorlar? Yani öyle beldelere, yani kalabileceğiniz yerlere götürürler ki siz oraya böyle iyice yorulmadan, zor bir, sıkıntılı bir durum olmadan ulaşamazsınız. Ama onlar sizin yüklerinizle oraya ulaşırlar. İnne rabbekum le raufur rahim. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, sizin sahibiniz size karşı çok merhametli ve çok böyle sizin size karşı çok esirgeyicidir, koruyucudur, merhametlidir. Şimdi burada şu akla geliyor. Ya bu bugün işte şey var, otomobiller var, nakliye araçları var, şu var, bu var, doğru. Artık onlara ihtiyaç yok denemez. Neden dolayı denemez? Onların yaptığını bunlar yapamazlar. Yani onlar mesela bugünkü elimizdeki vasıtalar yol olacak ki gitsinler. Ama onlar kendi yollarını bulur giderler. Yani yol var mı yok mu? Her tarafa gidebilirler onlar. Ama işte falanca yere yol var, filanca yere kadar gideceğiz falan diyebilirsiniz. Oraya gitseniz bile oraya bıraktığınız eşyanızı yine bu hayvanlar bir başka tarafa taşırlar. Yani bunlara olan ihtiyaç hiçbir zaman için bitmez. Bir de şunu da düşünelim. Yani mesela diyelim ki şey bulamadınız. İşte bu enerji, yani işte petrol yok. Şeylerde bu çok rahat oluyor. Bugün işte bir savaş sırasında bakıyoruz ki bu petrol satanlar o savaşı durdurmak için o savaşı yapan kişilere petrol satmıyorlar.
Enerjinin fiyatlarını hepsini vuruyor da.
Tabii enerjilerin şeylerini vuruyor, petrol taşıyanların tanklarını şeyle o getirdikleri şeyi vuruyor, adamı enerjisiz bırakıyor, elektrik yok, enerji yok. Ama bu hayvanların böyle bir şeye ihtiyacı yok. Şimdi siz bir otomobille gidiyorsunuz, falan yerde benzin istasyonu var, oraya ben bir oraya kadar bakayım yeter mi? Peki gittin o istasyon kapalı, ne yapacaksın? Yapabileceğin hiçbir şey yok. Ama bu hayvanlar öyle değil. Bu hayvanlar kendi enerjilerini kendileri üretiyor. Sen yanında götürmene de gerek yok. Alıyor o topraktan biten şeyleri, bitkileri alıyor ve oradan karnını doyuruyor. Aynı zamanda kendi enerjisini üretiyor ve seni de alıp götürüyor. Dolayısıyla bu hayvanların yerini hiçbir şey tutmaz gerçekten. Ayet mi okuyacaktın orada?
Söylediğiniz şey bağlamında hocam, genelde hani Enfal suresinin 60. ayetini okuyorlar, gündeme getiriyorlar ama burada hep kötü niyetli olarak, yani Kur'an-ı Kerim'in tarihsel bir kitap olduğuna vurgu yapmak için hem Nahl suresinin bugün okuduğumuz ayetlerini hem de Enfal suresinin özellikle 60. ayetini, işte burada Rabbimiz savaş için gücünüz yettiği her kuvvetten ve işte atlardan hazırlayın diyor. Yani sadece atlardan değil, diğer savaş için ne gerekiyorsa onu yapın, ayrıca bir de at hazırlayın demesine rağmen, yani ibareyi de tahrif ederek, sanki ibare şöyleymiş gibi, savaş için atlar hazırlayınmış gibi böyle bir imada bulunarak, ki ayet bunu demiyor. Savaş için gerekli olan ne varsa bu konuda hazırlığınızı yapın, bir de at, onu da ayrıca söylüyor. Diyorlar ki işte eğer Kur'an'a göre hareket edecek olursak 21. yüzyılda savaşa hazırlık için at beslememiz gerekir. İşte böyle komik bir şey olamaz. Dolayısıyla işte bakın bu kitap tarihsel bir kitaptır diyerek hem bugün okuduğumuz hayvanlardan menfaatlenme, onları işte bir yerden bir yere gitmek için kullanmayı ifade eden ayetleri, hem de bu ayeti Kur'an-ı Kerim'in tarihsel bir kitap olduğunu göstermek için delil olarak sunuyorlar. Oysa hocamın dediği gibi enerjiniz bitebilir, savaş durumunda olabilirsiniz, asla bir yol imkanı olmaz, yollarınızı, viyadüklerinizi, köprülerinizi adamlar bombalayabilirler. Ne yapacaksınız? Allah-u Teala kıyamete kadar geçerli bir kitap indirdiği için bu bunlara olan ihtiyaç hiçbir zaman bitmeyecek. Zaten bu ayetleri bu şekilde okuma tarzı yapan insanlar penceresinden bile dışarıya bakmayan, sadece dört duvar arasında masa başında tırnak içerisinde söylüyorum ilim yapan insanlar. Dışarıdaki herhangi bir insana sorsanız bunu, ya size şunu söyler: atın ve Kur'an-ı Kerim'in işte biraz önce okuduğumuz en'am türü hayvanların kıyamete kadar fonksiyonları asla bitmez derler yani o insanlar. Çünkü onlar hayatı biliyor, tecrübe ediyor. Bunu sadece Kur'an'a at gözlüğüyle bakan, masa başında ilim yaptığını zanneden insanlar söylerler bu tür komik şeyleri. Dolayısıyla ne ata ne en'ama hiçbir zaman ihtiyaç bitmeyecektir. Bu kıyamete kadar insanlar bunlara ihtiyaç duyacaktır. Hocam bir de şöyle bir şey var o zamanlarda. İşte vegan, vejetaryen gibi bir takım akımlar var ki bunlar belli yerlerden yönetilen büyük projeler. İnsanlığı mahvedecek olan, yani işte et yememelisin, sen et yiyecek o bir varlık değilsin, senin diş yapın, çene yapın et yiyecek bir varlık olmadığını gösteriyor, vücudunun buna ihtiyacı yok, et yemek için hayvan öldürmek lazım, bu bir katliamdır, buna gerek yok. Et yemek için işte şey yapma, inek beslemen lazım, bunun doğaya, ekosisteme zararı çok, buna hiç gerek yok. Sebze yiyebilirsin, hatta süt bile içmemelisin, yumurta bile yememelisin. Yani hayvanlardan gelecek hiçbir şeye bulaşmamalısın. Yeşilliklerle, şunla bunla hayatını idame ettirebilirsin. Eğer çok et canın çektiyse, bugün dünyada sentetik yapay et yapılıyor, aynı kokusu, tadı, aynı zevki sana veriyor, bu üretiliyor, artık bunları kullanabilirsin diyerek insanların aklıyla dalga geçiyorlar ve insanları aptallaştırma projesi bu. Aptallaştırma, yani proteinden insanları mahrum edip nitekim daha bugün mü dün mü haber vardı, yine bir tanesi bunun öncülerinden bir tanesi öldü açlıktan. Yani protein almıyor ki, yani işte sebzeyle şunla bunla. Yani bizi yaratan yaratıcı en'amı yememiz içmemiz için yarattığını söyleyecek, bu beyefendiler bunun zararlı olduğunu söyleyecek. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Şu cep telefonunu ya da bilgisayarı üreten fabrika bununla alakalı şöyle yapın böyle yapın dediğinde ben onu mu dikkate alırım, yoksa şu köşede turşucunun bu telefonla alakalı tavsiyesine mi dikkate alırım? Ya kardeşim, bunu üreten fabrikanın tavsiyesini, bizim hepimizi yaratan yüce yaratıcı, bu hayvanları yememiz için, sütlerinden içmemiz için, oradan buraya yük taşımamız için yarattığını söylüyorsa, bunun üzerine artık insanlık bir laf daha söylememeli. Ama bugün işte Türkiye'de de maalesef bu tür akımlar başladı. Et yemem, hatta et yiyen insanlara böyle alaycı bakışlar. Aa, sen hala et mi yiyorsun? Hala sen bu hayvan katliamına şey mi yapıyorsun diyerek insanlığın, bütün insanlığın aklıyla dalga geçen akımlar var. Tıpkı cinsiyet ayrımı olmaması gerekir, erkek kadın dediğimiz şeyi bizler koyuyoruz, bunlar aslında yaratılışımızda yok diyecek kadar insanların aklıyla dalga geçen insanlar olduğu gibi, bu hayvanlar konusunda da aynı tavrı gösteriyorlar. Bizim Kur'an-ı Kerim'e güvenmemiz, Rabbimiz bize ne diyorsa ona göre hareket etmemiz gerekir. Rabbimiz bunların etlerinden yememiz için yarattığını bunları söylüyorsa, biz bundan asla vazgeçmemeliyiz. Çünkü bizi yaratan yüce yaratıcı bize neyin fayda vereceğini en iyi bilendir.
Burada güzel bir şey söylemiş oldun. Yani bu işte koyun, keçi, sığır, deve, yani bu hayvansal gıdalara karşı bir şey, hareket başlatıldı. Çünkü neden biliyor musunuz? Allah-u Teala Nisa suresinde bu konuyu özetliyor. Bu Yahudi mantığıdır. Şimdi Yahudiler bugün dünyada paraya hakim vaziyetteler. Paraya hakim oldukları için bütün devletleri gırtlağından sıkıyorlar. Bütün devletler onların kölesidir. Ve bütün insanları da kendilerine köle yapmışlar. Ve gerçekten yani her zaman için söylüyoruz, yine söyleyeceğim. Ben Müslümanım deyip de faizle meşgul olan insanlar, hem Müslümanlıktan haberleri olmayan, hem de ekonomiden haberi olmayan insanlardır. Yani bunu anlamak gerçekten mümkün değil. 19. asırda Osmanlıların batışını görünce her defasında üzülürdüm. Ya Rabbi, bunların içinde ekonomiyi bilen bir tek kişi yok muymuş diye. Ha, bugün bakıyorum ki bilenleri dinlemiyorlarmış. O işin bir başka tarafı. Şimdi Allah-u Teala Nisa suresinde şöyle diyor. Yahudileri anlatırken yasaklandıkları faizi almaları sebebiyle. Bugün faiz. Halbuki faiz Yahudilerde de haram. Ne kendi yani Yahudilerden de faiz alamazlar. Dışarıdan herhangi bir kimseden de alamazlar. Bunlar gerçi kitaplarını tahrif etmişler. Aynı şey Hanefi mezhebinde de vardır. İşte Darül Harp'ta faiz helaldir falan diye haşa. Ondan sonra ve mallarını batıl yollarla yemeler diyor. İşte bugün tüm insanlığın malını yiyor. Sağlık sömürüsü inanılmaz boyutlardadır. İlaçla, ilaç sektörüne hakim olarak bütün insanları hasta edip hastaneleri ağzına kadar dolduruyorlar. İnsanların işte şey medyaya hakim olarak insanlar birbirine düşman edip hapishaneleri hapishane oluşturuyorlar ki İslam'da hapis cezası diye bir şey yoktur yani. Ama bakın şu var. Burada onlara da bir uyarı olsun bu ayet. Allah-u Teala diyor ki burada o kafirler için acıklı bir azap hazırlamışızdır diyor. O kafirler, onların hepsine kafir diyor, acıklı bir azap. Artık ben bunların sonlarının geldiği kanaatindeyim ama onlara Allah-u Teala'nın burada belirttiği azabın tattırılması için Allah'ın kitabına sıkı bir şekilde sarılmak gerekiyor. Yani bugün tam bir kölelik sistemi hakimdir. Bütün insanları köle almışlardır ama hep hür olduğunu zanneder insanlar böyle. İnşallah biz elimizden geleni yapacağız. Herhangi bir kimseden herhangi bir şey beklemeden Allah'ın emrine odaklanarak doğru yolda yürümeye çalışmak ve tüm insanlığı bu batıldan kurtarmak ve tüm insanlığa Allah'ın kitabını Allah-u Teala'nın muradına uygun bir şekilde ulaştırarak her birisinin hürriyetin tadını yaşamasını sağlamak zorundayız. Şimdi burada Allah-u Teala işte En'am suresinde şöyle diyor. Yani sadece yeme içme değil, mesela وَتَحْمُلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِغِيهِ اِلَّا بِشِكِّ الْاَنْفُسَ Az önce orayı okuduk. Yani sizin yüklerinizi ulaşamayacağınız yerlere götürürler ki tabii ki götürüyorlar. Az önce sen söylediğin gibi de yani bu her şey bitebilir, enerji bitebilir, elektrik bitebilir. Fakat bu hayvanların bir hayvan kendilerini besledikleri için o bitmez. Bir de bu hayvanlar yani bir yerde mesela şeyle baş başa kalsanız diyelim çok güçlü bir aracınız var, uçağınız var, uçakla gittiniz, uçak şeyi bitti, enerjisi bitti, bir yere inmek zorunda kaldı. İndiğiniz yerde siz uçaktan herhangi bir şey yapamazsınız. Bir müddet sonra oradaki şey biter, aç kalırsınız. Halbuki bu hayvanlar öyle değil. Bu hayvanlar kendi gider, kendi sularını bulur, içerler. Oradaki tabiattaki Allah-u Teala'nın yarattığı şeylerden enerjilerini alırlar ve seni beslerler. Gerektiği zaman onları kesip yiyebilirsin. Evet.
Hocam bu okuduğunuz 8. ayet Nahil suresinde atları, katırları ve eşekleri binmemiz ve süs olsun diye yarattığından bahsediyor. İnsanın aklına, zihnine şöyle bir şey takılabilir. Muhtemelen bunu konuşmuşlardır, söylemişlerdir de. Ya peki Allah burada işte atları, katırları, eşekleri binmemiz ya da süs için yarattı. Demek ki bunların etlerinden yenmiyor. Bunların etleri yenmiyor gibi bir şey de düşünülebilir. Yani bunların süs olarak yaratılması ya da binek için taşınmış olmaları etlerinin yenmeyeceği anlamına da gelmez.
Kesinlikle değil. Allah-u Teala'nın yasakladığı et olarak yasakladığı evet, sadece domuz etidir. Yani bugün gerçekten işte bu nasıl bir takım böyle para babaları insanlara yanlışlar yaptırmışlarsa bunlar yeni değil. Öteden beri bunlar yaptırıyorlar. İşte şu yasak, şu haram, şu helal gıda, bilmem şu falan diye bir saçma sapan şeyler uydurarak işte müşriklerin kestiği yenmez, bilmem ne, bu fıkıh kitapları ağzına kadar bu tür saçmalıklarla dolu. Halbuki Allah-u Teala çok net bir şekilde sadece domuz etini haram kıldığını söylüyor. Ondan sonra akan kanı, yani damardan akmış olan kanı, yoksa şeyin etin içerisinde damarlarda kestikten sonra kalan kanı değil. Ondan sonra Allah'tan başkası adına kesilmiş olanları, bir de ölü hayvanları haram kıldığını söylüyor. Başkası değil. Yani hayvan ismi olarak bir tek yasak var, o da domuzdur. Domuzun da ne kadar zararlı olduğunu bu konunun uzmanları çok çok iyi bilirler. Allah rahmet eylesin, Almanya'da 20 yıl kadar tabiplik yapmış olan Abdülhamit Hoca vardı, Libyalı. Bizim burada da Almanca sistemimizi vefat edinceye kadar yönetti. O şey, hatırlıyorsun değil mi? Şey yapardı işte, o yenen domuzlar insanların vücudunun iç yapısını çürüttüğünü söylüyordu. Çok kötü, yani defalarca böyle ameliyatlarda bulunduğunu ifade ediyordu. Evet, bu da bu arada şey yapılmış olsun. Yani şimdi bu atlar, katırlar, eşekler, tabii bunlar bir binmesin, binmeniz için. Çünkü bunların ana şeyi bu, binme. Yoksa bunların eti yenmez, işte sütü içilmez diye bir şey söz konusu
ama
değil.
Ama yemek için tercih edilen en am cinsi şeyler.
O, yani, o tabii Allah'ın evet, tercih ettiğiydi evet, o. Evet. O ayrı bir konu, haram kılmıyor.
Değil. Evet.
Tabii. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala bedeve de süstür diyor. Yani bu süs olması da çok önemli. Mesela işte efendim işte teknoloji şu bu kardeşim, teknolojiyi falan bırakın Allah aşkına. Yani Allah-u Teala Neml suresinde Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve Süleyman Aleyhisselam işte Belkıs'ın tahtının getirilmesi konusunda şeyle görüşüyor. Kendi önde gelen kişileriyle görüşüyor. Diyor ki o Belkıs'ın tahtını kim, o işte buraya gelmeden kim getirebilir diyor. Bakın o Yemen tarafında, bu Kudüs tarafında, arada çok büyük bir mesafe var. Şimdi orada şey yapılıyor. Süleyman Aleyhisselam bunu söylediği zaman
40. ayet.
40. ayet mi? Tamam. Şey diyor ki Süleyman Aleyhisselam cinlere de hakim. Cinlerden bir ifrit diyor ki ben sana onu yerinden kalkıncaya, makamından kalkıncaya kadar, yani senin şuradaki mesain bitinceye kadar getiririm diyor. O cin, cinler gidebiliyorlar, alıp getirebiliyorlar. Ama kitaptan bilgisi olan bir kişi diyor ki, kitap ne? O kitap Süleyman Aleyhisselam'a indirilmiş olan kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de bütün nebilere kitap indirildiği bildirilir. Ama geleneksel yapıda bunlar tamamen yok sayılır. İlgili bütün ayetler yok sayılır. Sadece dört kitaptan bahsedilir. Bu tamamen yanlıştır. Süleyman Aleyhisselam'a da Allah kitap vermiştir. Diyor ki o kitaptan bilgisi olan kişi. Dolayısıyla Süleyman Aleyhisselam'a verilen kitaptaki bilgi elimizdeki Kur'an'da da kesinlikle vardır. Diyor ki sen yerinden kalkmadan, o yerinden kalkmadan demişti. Bu da ne diyor? Sen gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm. Ben bir anda onu alıp getiririm diyor ve alıp getiriyor. Yani böyle bir bilgi. Bak bugün ışınlama diye bir şeyler üzerinde düşünmeye çalışıyor işte bugün insanlar. Halbuki o uzaktaki işte kaç bin kilometre ise oradan bu tarafa göz açıp kapayıncaya kadar tahtı getiriyor. Hiçbir şey yapmadan. Yani bu teknoloji ama işte böyle bir Süleyman Aleyhisselam tutuyor şeylerin atları ne yapıyor?
Çok güzel örnek oldu.
Az önce okumuştun ayetleri istersen tekrar şey yap.
Yani aynen öyle bir Süleyman Aleyhisselam. Teknolojinin zirvesinde yani.
Ya bugün hayal etmemiz yani, imkansız bir noktada.
Yani bir nevi uçan halı gibi şeylerle rüzgarı kullanıp mesafeleri gün uçan içerisinde
kat eden
değil
ki. Kişi. Kendisi uçan halı gibi bir şeyde. Yani. Yani kendisi tabii o uçarak birçok yerlere gidip geliyor. O ayrı. Ama göz açıp kapayıncaya kadar o yandaki bir kişi kitaptan bilgisi. O bilgi burada var. Bir de ben de burada şunu da söyleyeyim. Bugün yıldızları tanımada, ayı, güneşi tanımada insanoğlu çok sıkıntılı. O siz medyadaki şeylere bakmayın. Ama Kur'an-ı Kerim 7. kat göğe kadar işte Nuh Aleyhisselam'ın kadar insanların oraya kadar gidip geldiklerinden bahsediyor. O bilgiler de kesinlikle Kur'an'da vardır. İşte Nuh Aleyhisselam öyle bir gemi yapıyor ki yeryüzündeki bütün canlıların erkeğini dişisini şeye alıyor gemiye. Ya böyle bir bilgi seviyesi bugün var mı?
Yani sonra büyük gemi yapmakla kalmıyor. Onları yerleştirme planı bugün ancak bilgisayarlarla yapılabilir. Yani hangi hayvanın nereye, hangi aşamada, neyin, hangi hayvanın, hangi hayvanla dost, düşman olduğu besin kaynağı zincirinin bu çok bilgi
ya bu hayal edilemeyecek bir bilgi seviyesidir. Evet. İşte bugün o bilgi işte Sümer kalıntılarıyla birazcık hissedilebiliyor. Yani şunu söylemek lazım. Biz eğer Müslümanlar olarak ciddi anlamda Kur'an'a yönelebilirsek çok büyük başarı elde edebiliriz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki Allah-u Teala hikmeti kavramayı bizlere nasip eyledi. Yani tüm çözümleri Kur'an'dan üretme metodunu elde etme imkanı nasip eyledi. Ama herhangi bir konunun uzmanları gelir, o uzmanlarla birlikte o konudaki ayetleri hep birlikte şey yaparsak kesinlikle o bilgilere çok kolay bir şekilde ulaşırız.
İşte hocam o sizin anlattığınız Süleyman Aleyhisselam diyor ki Sad suresinin 31, 32, 33. ayetlerinde bir akşam üzeri ona çalımlı cins atlar sunulmuştu. Dedi ki ben malı Rabbimi hatırlattığı için severim. Sonra atlar yerlerine çekildi. Onları bana tekrar getirin dedi. Hemen ayaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Yani bugün de dünyanın kalbur üstü zenginleri işte at konusunda işte ne bileyim bir takım başka hayvanlarla şeyleri hepimiz biliyoruz. Yani bu bir tutku. İnsanlığın fıtratında olan bir tutku. Süleyman Aleyhisselam devletin başı, iktidarın en zirvesinde olan bir kişi. Teknolojiyi elinde tutan, hocam biraz önce bahsetti, cinleri kullanan, istihdam eden, rüzgarı kendisine istihdam eden Allah'ın izniyle bir kişi. Atlar konusunda nasıl tutkulu değil mi? Yani onları seviyor, okşuyor, ondan haz duyuyor. Dolayısıyla Rabbimizin bu tür hayvanların insan için vazgeçilmez olduklarını bildirmesi bu kitabın tarihselliğinin delili değil, bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunun mucizevi bir delilinden başka hiçbir şey değil. Bu tür zırvaları ancak dört duvar arasında ilim yapmaya çalışan zavallılar söyler. Dışarıda gerçek hayatı tecrübe eden, yaşayan, bilen insanlar bu ayetleri gördüğünde iman ederler bu kitaba. Çünkü zaten onlar bunları tecrübe ediyor.
Aslında o senin dediğin kişiler ilim falan yapmıyorlar. Onlar bir yerlerden duyduklarını ezberliyor. Kendi duygusallıklarıyla da bir şeyler, saçma sapan şeyler söylüyorlar. Ellerinde delil yok, herhangi bir şey yok. Ona da işte şeyleri, akademik ünvanların dolayısıyla ona da ilim deniyor. Yani maalesef bugün, yani bugünkü eğitim sistemi de %100 değişmek zorundadır. Yani %100 değişme. Bugün insanlar köle olarak yetiştiriliyor. Yani bir talebe okuyor, ne olacaksın? İşte ben şunu olacağım, bunu olacağım. Hepsi işçi oluyor ama değişen işçi başka. Ama üretici olma değil.
Hocam siz hep söylüyorsunuz da bir kişinin yeteneklerini sergileyebileceği ve piyasayı öğrenebileceği, meslek sahibi olacağı zaman diliminde adımlaştırılıyor.
Tamamen.
Lisede ve üniversitede o insanlar.
Tabii. Ya iyi bak, ilkokulda öyle bir şartlandırılıyor ki şeyler. Ya bu, bak mesela ben çocukluğumda biliyorum, herkesi mutlaka gider beğendiği bir meslek erbabının, ustanın yanında o çocuklar yetişirdi. Ve her birisi kendisi üretici olurdu. İşte hem işçi olacaksınız hem işveren olacaksınız. Öyle bir sistem mi? Öyleydi o zaman. Öyle bir sisteme yeniden geçmek zorundayız. Bugün insanlar sadece işçi, işveren değil. Dolayısıyla o işini kaybettikleri an şey yapmış oluyor. Böyle fişi çekilmiş olan bir alet gibi oluyor. Küt diye şey yapıyor. İşte ay başında maaş yok. İşte evlerde kira var. Çoluk çocuk ölüme terk edilmiş oluyor. Halbuki herkes hem işveren hem işçi olabileceği bir ortamda yaşayabilirse, o zaman şu iş yoksa öbürünü yaparım deniyor. Hiçbir konuda şey yok ki, yani ölü bir şekilde işte git sabah saat 8'de, akşam şu saate kadar işte şey yap, tamam bitti. Herhangi bir kimsede bir üretim yok. Yani bizim hayatın tamamını Kur'an-ı Kerim'e göre yeniden dizayn etmemiz, insanları kölelikten kurtarmamız gerekiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de, şimdi sen biliyorsun şeyde, istersen orayı bir aç da oku. Nur suresinin 59. ayetini oku. Muhammed suresinin 4. ayetinde Allah-u Teala savaş esirlerinin, yani savaşıyorsunuz, esir alıyorsunuz, esirlere yapılması gereken muamelenin onları karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakmak olduğunu net bir şekilde söylüyor. E peki serbest bırakıncaya kadar bunlar nerede kalacak? Bunlar şeyde kalmıyor, esirler için ayrılmış yerlerde kalmıyorlar. Hapishaneler gibi ne bileyim bir şey değil. Bunlar ailelerin içerisinde o ailenin bir evladı gibi bakılıyorlar. Dolayısıyla bakın esir olanlara bile en üst seviyede bir değer veriliyor. Ama bugün maalesef öyle bir hukuk sistemi oluşmuş ki her mesela bugün yani sanki Türkiye'nin etrafına büyükçe bir sur çekelim, üzerine de hapishane diyelim, o noktaya gelmiş. Yani bu biz Müslümanlar olarak önce kendimizi düzeltmek, sonra bütün dünya örnek olmak zorundayız. İstersen o ayetin mealini bir oku.
Evet, bu şeyle alakalı değil mi hocam? Aile mahremiyetiyle alakalı.
Aile mahremiyetiyle hem de esirlere nasıl muamele ediliyor?
58. ayet mealen, ey iman edenler, hakimiyetiniz
59 değil 58 değil mi? Ben yanlış
58, evet.
58. Nur suresi 58. ayet. Evet.
Hakimiyetiniz altındaki esirler ile ergenlik çağına girmemiş çocuklarınız 3 vakitte sabah namazından önce, öğleyin elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra yanınıza girerken sizden izin istesinler. Bunlar çıplak olabileceğiniz 3 vakittir. Bu vakitler dışında size de onlara da bir günah yoktur. Çünkü onlar sizin, siz onların çevresinde dönüp dolaşırsınız. Aynı ailenin bireyleri yani bu insanlar.
Ve de ailenin küçük evladı gibi. Yasak yok. Sadece ben uyurken odama giremezsin. Gireceksen izinsiz girme deniyor. O kadar. Ya böyle bir şeyi insanlık hayal edebilir mi? Ama şunu da bilelim ki mezheplerin tamamı bunları yok saymış ve kölelik ve cariyelik diye bir şey uydurmuş. Ve maalesef ya anlatırken de böyle içim son derece daralıyor. esir kadınların nikahsız yatağa atılmasını, nikahsız ilişkiye bulunulmasını, tüm mezhepler ilgili ayette, açık net ayette rağmen bunu kabul etmişler. Zaten mezhepleri Kur'an hiç ilgilendirmez. Hesaplarına gelirse kabul ederler, gelmezse kabul etmezler. İşte bütün bunları yeniden ortaya çıkararak, şimdi de mesela Avrupa'da Kur'an yakılıyor, insanlar şey yapıyor, tamam biz burada bu insanlara Kur'an'ı doğru bir şekilde anlattık mı? Bir doğru bir şekilde anlatalım bakalım. Yani şeyde işte Almanya'dan beni ilk davet ettikleri zaman gidip orada 3 saat kadar üniversite hocalarına bir şey yapmıştım. Sohbet yapmıştım. 3 saatten fazla sürmüştü. Çünkü kısa bir konuşmadan sonra sorular sormuşlardı. Toplantının arkasından hocalar dediler ki sen bizi perişan ettin dediler. Niye? Çünkü onlara anlatılan İslam'la bizim anlattığımız İslam arasındaki inanılmaz farkı gördüler. Ve ellerinde de birçoğun elinde de Kur'an meali vardı. Okuduğumuz ayetleri oradan gördüler. Baktılar ki bu şahsın görüşü değil. İşte biz gidip de insanlara kitap, Allah'ın kitabını anlattık mı? Bugün Müslümanların Kur'an'dan haberi yok. Bir musiki aleti gibi yani. Böyle falan. Dolayısıyla önce yapmamız gereken bu tür fırsatları da çok iyi kullanarak, yani bunları fırsata çevirmemiz lazım. Yani Kur'an düşmanlığını fırsata çevirerek insanlara Allah'ın kitabını doğru bir şekilde anlatıp onları Allah'ın kitabıyla tanıştırmamız gerekiyor. Evet. Peki böylece dersimizin sonuna geldik. Allah-u Teala bütün ayetlerini kendi muradına olarak, muradına uygun olarak anlamayı, yaşamayı, onun bütün kullarına ulaştırmayı ve bütün kullara Allah'tan başkasına kul olmamanın ne demek olduğunu, hürriyetin doruk noktasının ne demek olduğunu yaşatmayı cümlemize nasip eylesin. Allah hepimizin yardımcısı olsun.